Sayfa 347. 28. kısım. Delice dönüp dolaşıyordum koğuşun dar aralığında. Mahpushanede kişinin bir anı öbür anına uymaz, sürekli değişir. Kimi umursamazlık içinde gülümser, kimi yiğitlenir, tutsaklığına inat yaptığı eylemin kıvancı ile gönenir. Haksızlığın öfkesinde bulduğu da olur kendini. Demir parmaklıklara, kilitli kapılara, kara duvarlara söz geçiremez. Kimi de karamsarlık başında yumak yumak, salkım saçak döne dolaşa olur. Zaman geçmez, saniyeler demir atmıştır. İşte böyle bir anımdı. Gardiyan Cengiz Efendi kapıyı açtı, elindeki tomar anahtarlar seslendi. "Merdan, anan geldi," dedi. Yüreğim hopladı, görüş günü değildi. Besim Efendi'nin hatırı için Cengiz Efendi idare ediyordu. İnsanlık ölmüş müydü? Anam mahpushane avlusunda boynuma sarıldı. Ağladı, öptü, rahatladı. Kötü haberi, Nazlı'nın kaçırılması olayını duymayayım diye gelmemişti. Yoksa hiç durur muydu? Dağları yarar gene gelirdi. Artık olay duyulmuş, dallanmış, budaklanmıştı. Beklemenin bir gereği kalmamıştı. "Yavru balam, nişanlın gitti diye dert eyleme. Ey oldu da gitti, paçası boklunun kızı, çok iyi oldu. Meğer ne oyunlar dökermiş, ne fırıldaklar çevirirmiş de bilmezmişik. Ah oğla, nasıl da aldandık. Tatlı diline, yalan gönlüne kandık. Meğer dışı kalaylı, içi kalp para, büyük kalpazan. Meğer üstü kaymak, altı şıra, tetonun çuması. Kargayı kuzgun bildi, kancığı morca ceylan. Küheylan diye bir beygire, dalafa gelen aygıra bağlandık. Nasıl da kandık." Neler konuşuyordu anam, usulümü oynatmıştı. Ara vermeden sürdürüyordu. "O sirkeli anasına ne dersin, bir dalda oturup ırkını ırgalayan seyrana, o kırk kapıya değnek vuran poşaya, anası ne gidi anası ne olsun, sıçandan düşen dağarcık keser." "Seyran ne yaptı ana?" "Vay uğul, daha ne yapsın, çıkıp köy içine demesin mi, benim kızım öz başına kaçtı, göynüyle kaçtı. Muhtara, jandarmaya demesin mi, ben kimseden davacı değilim, birce kızın başına sahip buldu demesin mi?"
"Ya Nazlı ana?"
"Nazlı'nın nazları dökülsün. Kızana gelen kancık. Kara sinek karlı günde boğaya gelirmiş. Haber salmış, demiş ki kaçırıldım, adım kırıldı. Neyleyim, yazgın böyleymiş. Merdan kısmetini başka kapıda arasın."
Kör kendine eş, hırsız yoldaş ararmış. "Gitsin oğul, gitsin, o bardeli dert edinme. İt iti arar, Şam'da bulur. O senin başını göğe merdirecektir. Bokuna bostan mı ekecektim?"
Yorgun gözleri kıvılcım saçıyordu, dudakları barlanmıştı. "Gam yeme oğul, o kız dengin değildi. Tencere yuvarlandı, kapağını buldu. Bir işmar üstüne yattı, Kerem sünepesinin altına. Ben yavru ceylan, gelinim kaçırdılar diye yeri göğü titrettim. Esenyel'den, uçan kuştan onu sordum. Karakola mı gitmedim, gökçe gelidim, hangi delikte kısırıldı diye evlerimi aramadım. Yas bağladım, kahrımdan yatağa düştüm. Ak saçlarım avuç avuç yoldum, dişlerimle dittim. Dizinin ferini, gözlerimin nurunu yitirdim. Bir de ne görem, benim küheylanım allanmış pullanmış, sünepe Kerem'in evine kapılanmamış mı? Nice ki duydum, nutkum kurudu ayol, düş mü dedim, gözlerimi ovdum. Bayıldım sandım, yumruğumu salladım. Ne düş ne yanılgı, Kerem'in gönüllü odalığı."
Yumruklarını sıktı.
"Nerede benim kınalı saçlı dişi şahanım, pençe vura meydanları alkanlara boyaya? Hani benim kuzgun bakışlı sultanım, sedef saplı hançerini naberdine saplaya? Dam yeme oğul, sen dilersen yar mı bulamazsın? Kuraklık kasıp kavursa, evren fırın olup yansa, azgur elinin gök suları kurumaz. Çöle yazsa yeryüzü, çoban dağın serin yeli durulmaz."
Şaşkına dönmüştüm. İnansam mı, inanmasam mı bilemiyordum. Anamın Nazlı'ya saldırısı yalnız Kerem'e kuzu kuzu teslim olmasından değildi. Nazlı çok kötü bir oyun oynamıştı. Onurumuzu daha da yaralamak amacıyla kaçmayı bizim evde planlamıştı. Bekir Bey'le Altın Diş'le işbirliği yapmıştı kısaca. Olaya inanmak çok zordu, dayanmak da o denli zor. Kovuşturmalar, yargılamalar daha uzun sürecek miydi? Ne zaman salıverilecektik?
"Bekir Bey'in keyfine bağlı," diyordu tutuklular. 3 ay mı, 1 yıl mı, daha uzun bir süre mi belli olmazdı.
Umulmadık bir görüşçümüz geldi, Besim Efendi. Eski gardiyan mahpushanenin eski kralı. Yenilmişlik, ezilmişlik içinde öne yana arkaya yaslanıyor, bacak bacak üstüne atarak zorlama kasılıyordu. Alnında oluk oluk çizgilerde, gözlerinin derinlerinde, elmacık kemikleri yassı çenesinde gardiyanlık izleri silinmemişti. Uzunca öğüt verdi.
"Çocukluk ettiniz, çocukluk. Beyin ayağına dolaştınız, o deyyusun. Söz onların, saz onların. Kime güvendiniz? Köylülere mi? O puştlara, döneklere mi? Kafalarını kessen beyin karşısına çıkmazlar. Görmediniz mi benim başıma gelenleri? Ders almadınız mı?
Sizler gibi yürekli insanlar da var, iyi insanlar. Onlar az, arkasız. Gene de aferin, bu bir gözdağıdır, aferin. Kuyruğunuzu kıstırdılar ama korkmayın. Alt yanı ızrar, tecavüz. Bir haftadan bir yıla dek cezası var, bir de zarar ziyan.
Besim Efendi işsizdi. Görevden alındıktan sonra onuruna yedirip köye adım atmamıştı. Onu arayanlar Kotoş'un kahvesinde emekli memurlarla domino oynarken bulurlardı.
Davanızla ben ilgileneceğim. Mahkemede tanıdık katipler var. Mecit'in tutukluluğunu kaldırttım. Hastaneden yarın taburcu olacak. Sizi de birinci duruşmada, olmazsa ikincisinde, evvelallah.
Çocukluk ettiniz, çocukluk.
Çayını yudumladı.
Deyyuslar dedi. Her türlü melanet, her türlü felaket onlarla başladı.
Besim Efendi eskiden Bekir Bey'in karşısında üniformalı bir beydi Çeşmir'de. Bir ayağı köyde, bir ayağı beldedeydi. Kılıcının ardı da keserdi, önü de. Aylık alırdı deste deste. Mahpuslardan da gelirdi armağanlar, tereyağları, ballar, kaşar peynirleri, ketesine, yufkasına değin. Köyde çiftçiliği de bırakmamıştı. Bir aylığının dörtte birine, yıllığına hizmetkar çalıştırırdı. Taşı sıkan da suyunu çıkaran hizmetkarlar. Tenekelerle gaz yağı, torbalarla şeker, paket paket çaylar, sabunlar, Sümerbank'tan ucuza bezler, kumaşlar verirdi devlet Besim Efendi'ye. Kara borsa satar kazanırdı. Köyden elde ettiği ürünleri de satardı. Karısı Pumpul'un göğsünde dal dal altınlar, bir uçtan öbür uca. Pumpul allanır pullanır, köy içinde sallanırdı. Bekir Bey'in karılarına inat, kat kat has urbalar içinde düğünlerde baş köşeye otururdu. Çevresindekilere hep tepeden bakardı. Görenler dünyayı Pumpul yaratmış sanırlardı. Besim Efendi de karısından az değildi. Takım lacivert urbalarını saklar, köye geldiğinde giyerdi. Kara gözlük, kolalı gömlek, kravat, kılıç gibi ütülü pantolon, cırcırlı ayakkabılarla meydan okurdu. Mikrop kapar korkusuyla kimseyle tokalaşmazdı, bitlenmekten de korkardı. Köylülerin arasına sık sık sokulmaz, köy odalarında oturmazdı. Gördüklerine uzaktan silindir şapkasını kaldırarak savcılar, yargıçlar gibi selam verirdi. Yaz aylarında bay bayan karı koca tavuklu meyveli piknik yaparlardı Evliya Tepesi'nin Çeşme'ne bakan yamacında. Semaverli kırmızı çay içer çevreyi seyre dalarlardı. Besim Efendi'nin rakı içtiği de olurdu mübarek yerde. İşte o zaman ara yiter mezhep karışırdı. Abdestsiz, cünüp çıktığı yetmiyordu, bir de rakı içiyordu mübarek yerde. Arkasından bağırır küfrederlerdi, yüze gelende susarlardı. Besim Efendi alımlı bir hükümet mamuruydu. Devlet kapısına yolu düşenler onu aramak bulmak gereğini duyarlardı. Ne de olsa köyün insanıydı. Burun kırın yol gösterir işlerini görürdü. Bekir Bey'den daha etkindi Besim Efendi o yıllar. Devran düzen değişti, yeni bir parti çıktı, Demirkırat. Önce önemsemediler, Çeşmir'de bu partiyi gülüp geçiyorlardı. Bekir Bey açıkça tavır alanda durum değişti. Feyzullah Çimen Parti'nin bayrağını kapısında sallandırdı. Propagandalar yoğunlaştı. Demirkırat iş başına geçer geçmez memurların saltanatını yıkacaktı. Tahsildarlar kovulacak, vergilerin kökü kazınacaktı. Karakol dağıtılacak, Naim Çavuş sürgün edilecekti. Medreseler yeniden açılacak, şeriat gelecekti. Bu arada Besim Efendi'nin de bohçası dürülmüş olacaktı. Gör o zaman Evliya Hazretlerinin katına cunup çıkmak, rakı içmek ne demekmiş? Açlıktan köpük kusan köylünün karşısında tavuk eti, aksomun yiyemeyecekti. Gaz yağı, şeker, sabun, Sümerbank'tan ucuz kumaş avantaları da elinden gidecekti. Pumpul'un göğsündeki altınları bir bir koparıp alacaklardı. Hele o günler gelsin de bir. Feyzullah Çimen casus avcılığını, kumarı bir yana atarak olanca gücünü Demirkırat'a vermişti. Bekir Bey'in de yardımı ile Çimen'in yıldızı birdenbire parladı. Beldeden gelen bir takım ünlü kişiler Feyzullah'ı soruyor, onun kapısında kahve içiyorlardı. Belde su yolu olmuştu Feyzullah'a. Parasız taşıtlar, lokantalar, oteller buyruğuna hazırdı. Hüseyin Dalak treni kaçırmış olmanın üzüntüsü içindeydi. Feyzullah'ın yardımcılığını yaparak avunuyordu. Uzun sürmedi, seçim günü geldi çattı, sandık başkanı Besim Efendi olmuştu. Olsun, Çeşmirliler oylarını hangi sandığa atacaklarını iyi bellemişlerdi. Elleriyle sokacaklardı Demirkırat sandığına, gözleri önünde saydıracaklardı oyları. Gel gelelim oylama bitti, Besim Efendi açmadı sandıkları. Akşamdır dedi, oylar beldede sayılacak dedi. İki sandığı hurcun iki gözüne koyarak attı atın sırtına, sürdü beldeye. Ne Bekir Bey ne de Feyzullah Çimen engel olabilmişti. Atlandı peşine düştüler, gene de bir sonuç alamadılar. Oylar sayılmış, paşalı parti kazanmıştı. Demirkırat ancak 5 oy alabilmişti Çeşmir'den.
Haksızlığı gözleriyle gören köylüler öfkeliydiler. Diş biliyorlardı Besim Efendi'ye. Ergeç onun yanına koymayacaklardı. Seçim başlamıştı bir yol. Bunun ikincisi, üçüncüsü olmayacak mıydı? İşte böyle bir ortam içinde köy okulu duvarları yükseliyordu. Geç başlanmıştı, güç başlanmıştı. Ustalar Yusuf elinden gelen yaman ustalardı. Taraklı çekiçlerle işliyorlardı taşları. Kocaman bir yıldız büyüyordu çeşmenin kıyısında. Ne büyük yapıydı öyle. Bir köyün insanını doldursan bana mısın demezdi. Bölümleri bir türlü yerine oturtamıyorduk. Sayısız odalar vardı. Dersliklerden ayrı işlik, öğretmen evi, salon, yatak odası, oturma odası, mutfak, banyo, abdesthanesi de içinde. Vay babam vay, padişah sarayı yanında hiç kalırdı. Bir oda nesine yetmezdi öğretmenin. Gel gör ki günler aylar geçiyor, okulun duvarları bir türlü tamamlanmıyordu. Taş bulunuyor, kum bulunmuyordu, kireç bulunmuyordu, çimento hiç bulunmuyordu. Toplanan paralar da suyunu çekmişti. Ek salma yapıldı, karşı çıkanlar oldu. Demir Kırat adına en sert eleştirileri Feyzullah Çimen yürütüyordu. Okul devlet parasıyla yapılmalıydı. Fukaraları sık boğaz etmeye kimsenin hakkı yoktu. Hükümet nasıl ki şehir okullarını yaptırıyordu, öyle de köy okullarını yaptırmalıydı. Medrese açtırmak neden düşünülmüyordu? Köy enstitülerinin de ne mal olduğu ortaya çıkmıştı. Köy çocuklarına dinsizlik, komünistlik öğreterek öğretmen diye salıyorlardı. Din iman kalmayacaktı. Camiler kapatılacak, mezarlıklar tarla yapılacaktı. Ölüler gübre olarak tarlalara atılacaktı. Elden ayaktan düşmüş yaşlılar kıtır kıtır kesilecekti. Neler olmayacaktı neler. Bunlardan tek kurtulmanın yolu seçimlerde Demir Kırat'a oy vermekti. Feyzullah'a inanmayanlar da vardı. Güvenilir kişi değildi Feyzullah. Yalanın dolanın ustasıydı. Bekir Bey'in düdüğünü öttürüyordu daha çok. Öncülerine bakılırsa Demir Kırat'ın içinde bir bit yeniği vardı. Okul, öğretmen nasıl küçümsenebilirdi? Resul Efendi'nin kötülüğü mü olmuştu? Askere gidenler mektup yazıyor, çavuş onbaşı oluyorlardı. Ayrıca Besim Efendi'nin de etkisi sürüyordu. Belde de gerekli adamdı. İşleri düşüyordu. İleride ne olur ne olmazdı. Bu nedenlerle bir kısım köylüler Hasan dayının yanında Feyzullah'a, Demir Kırat'a karşı tavır almışlardı. Ancak Bekir Bey'in korkusundan fazla ses çıkaramıyorlardı. Onlar huyunu bilmedikleri beygire ne binecekler ne de arpa vereceklerdi. İkinci seçim yaklaşmıştı. Okulun duvarları yarım yamalak tamamlanmıştı. Üstünün kapatılması için ne saç vardı ne kereste. Demir Kıratlar yoğun bir propagandaya başlamışlardı. Haşim Bey milletvekili adayıydı. Feramuz'da geldiler Çeşmir'e. Olanca köylü toplandı cami önünde. Önce Feramuz yaylalı çıktı abdest taşına. Konuşması uzadı, ağzı köpüklendi. Sonunda sözü köy okuluna getirdi. ''Sayın Çeşmirli hemşerilerim, mektebiniz kaç yıldır tamamlanmadı. Bir verdiniz, iki verdiniz, yetmedi, bitmedi. Daha çok vereceksiniz, çok. Jandarmalar kırbaçla toplayacaklar. Mal vergisi, yol vergisi yanında ikinci bir vergi çıktı, mektep vergisi. Angaryenize bir angarya daha eklendi, mektep angaryesi. Bu adamlar ne isterler sizden? Yıllardır sırtımızdan çarık çıkardılar. Ver dediler, verdiniz. Öl dediler, öldünüz.'' Siz köle misiniz yoksa bu memleketin vatandaşı mı? Hayır Çeşmirli hemşerilerim, siz bu memleketin öz be öz sahibi efendilerisiniz. Diyelim mektep tamamlandı, köle olmaktan kurtulacak mısınız? Kazancınız ne olacaktır bu mektepten? Köy enstitüsünden bir öğretmen bozuntusu yollayacaklar. Kızların başını açacak, saçlarını kesecek, bir koç katımı gibi kızı oğlanı bir odaya dolduracak, yan yana oturtacak. İffet namus kalmayacak, beş para olacak beş para... Din, namus, ahlak, haşa ve kelam Allah tanınmayacak. Bezek köyüne gidin görün, çıplak kayanın oğlu Müslim'i görün. 5 yıl enstitüde koyun güttü, kaz otlattı, öküz çaktı, taş çekti sırtıyla. Geldi Bezek köyüne öğretmen oldu. Eski yazı yasak, Kur'an okumak yasak. Camiye gitmiyor, mevlid dinlemiyor, oruç tutmuyor. Köy içinde gavurlar gibi başı açık geziyor. Burada havada bir komünist, babasını bile tanımıyor. Ağzının salyasını sildi, indi Feramuz. Haşim Bey çıktı bu kez, konuştu konuştu. O da sözlerini köy enstitüleriyle bağladı. Siz bu mektebin niçin, kimin için yapıldığını biliyor musunuz? Bir düşünün, bu hükümet mektebi neden jandarma zoru ile yaptırır? Milletin yararına olan bir işi jandarmanın yaptırdığını gördünüz mü? O jandarmalar ki, o tahsildarlar ki, o kravatlı memurlar ki... Olacağı ben söyleyeyim, taş mektebinden yani köy enstitüsünden bir öğretmen gelecek, tamam mı? Bu öğretmene elinizdeki tarlanın çayırın has yerinden bir çiftlik bağışlayacaklar. Siz vermeseniz de zorla alacaklar. Evet zorla.
9-10 inek, bir pulluk, bir çift öküz de devlet bağışlayacak. Yani sizden topladığı vergilerin parasını öğretmene bağışlayacak. Bir de aylık bağlayacak. Oldu mu bir kravatlı ağa, başınıza bir püsküllü bela, silahsız jandarma? Benim dememe gerek yok, kravatlılardan neler çektiğinizi bir düşünün. Bu öğretmene diyecekler ki, haydi biz seni ağa yaptık, sen de bizim işimize çalış. Ferahımız Bey'in dediği gibi camiye kilit, ezan, Kur'an yasak, Mevlid-i Şerife paydos. Gelsin gavurluk, gitsin münafıklık. Vergi mi toplanacak? Haydi öğretmen. Askere sevkiyat mı yapılacak? Topla öğretmen. Angarya çalışmak mı hızlandırılacak? Kırbaçla öğretmen. Hükümete dil mi uzattın? Dilini kopar öğretmen. Yani hükümetin çelik yumruğu her daim başınızda olacak. Biz mektep olmasın demiyoruz, olsun. Biz öğretmen gelmesin demiyoruz, gelsin. Ama mektebi hükümet yaptırsın. Uyduruk dinsiz öğretmen yerine esastan öğretmen. Dinine, imanına, töresine, milletine bağlı öğretmen. Yani muallim isteriz. Dinsiz imansızlardan muallim olmaz, komünistten hiç olmaz. Zehirler döker milleti, Allah korusun Allah. Bu enstitülü öğretmenler bir bela ki düşman başına. Hepsi komünist, düzen bozucu birer haylaz. Beldede büyük memurlar, tüccarlar, esnaf bunlardan yaka silkmekte. Kravat takmazlar, ütü bilmezler. Saygılı oturmasını kalkmasını beceremezler. Öğretmen mi, işçi mi anlayamazsınız. Bunlar resmen komünist. Ankara'da müseccel komünist babaları var. Hasan Ali Yücel, İsmail Hakkı Tonguç bunları koruyan, arka çıkan. Beldebay dert yandı. Bir dert yandı ki deme gitsin. Silsile-i meratip tanımıyorlar. Ha deyince içeri dalıp adamı rahatsız ediyorlarmış. Bir de kafa tutuyorlarmış koskoca beldebaya. Eğitim müdürü ondan da dertli. Bu yapılandan hiçbirisini beğenmezlermiş. Yasa buyruk tanıdıkları yok, bildiklerini okurlarmış. İyi ki okulunuz bitmemiş, iyi ki bu adamlar Çeşmir'in başına da musallat olmamış. Bir yiyin bin şükür edin, biz iktidara gelirsek hepsini bir kalemde temizleyeceğiz. Esastan öğretmen yani muallim, esastan okul yani mektep getireceğiz köylere. Müslüman halkın çocuklarına medreseler açacağız. Müslümanız elhamdülillah, la ilahe illallah.
Besim Efendi eski arkadaşı gardiyan Cengiz'e döndü. Bu çocuklara göz kulak ol, bir ihtiyaçları olursa al, sonra parasını ben öderim dedi. Cengiz başını salladı, elimizden geleni esirgemeyiz. Ne bileyim, bakarsın Bekir Bey dürzüsü sana da el atar. Ben vazife dışında Beypaşa dinlemem arkadaş, niye sen bilmez misin? Bilirim bilmesine, iyi ki çengel atmamış. Bırak onları Besim arkadaşım, ne kadar zaman oldu memuriyetten ayrıldığın. Ne çabuk unuttun yahu, 1950 seçimlerini, sonra Kore Savaşı'nı hatırlasana. Köyde sandık başkanı mıydın o seçimlerde? O senin dediğin 1946 seçimleriydi. İkinci seçimde köye vermemişlerdi. Çimli Çayır'a yollamışlardı Besim Efendi'yi. Çeşmirliler oylarını silme demirkırat sandığına atmışlardı. Seçim sonunda Haşim Doğru El milletvekili oldu. Feyzullah Çimen köy muhtarlığına seçildi. Bekir Bey babası hayrına caminin bitişiğinde yeni bir medrese yaptırdı. Cami onarıldı, bir de yeşil minare dikildi. Hafız Kaya korktuğundan minareye çıkamıyordu. Bekçiler tebligatlarını yine caminin üstünden yapıyorlardı. İşte olanlar Besim Efendi'ye o günlerde olmuştu. Kore Savaşı en alımlı yerindeydi. Yusuf Dadam Kore'ye gönderilmişti. Her cuma komünistlere kahır duası okunuyordu. Her gün yine okunacaktı. Besim Efendi köydeydi. Köylüler camiye doldular. Besim Efendi ne camiye girdi ne de kahır duasını aminledi. Eli kıçında dışarıda dolaştı. Besim Efendi'nin bu davranışı köylülerin ilgisini çekmişti. Müslümanlar din, namus, vatan diyerek Kore'de vuruşurken o seyirci kalıyordu. Kore cehenneminde keyif için mi ölüyordu karındaşlarımız? Komşunun samanlığını ataş almış yanıyordu, komünist ataşı. Bu ataşı yerinde söndürmek için Müslümanlar ataşa canlarını atıyorlardı. Samanlığı söndürecek ataşı durduracaklardı. Besim Efendi yoksa onlardan yana mıydı? Feyzullah Çimen bunu bir fırsat bildi. Keçileri hiç otlamazdı. Demokrasiyeyi hükümet iş başına geçer geçmez karnını ağrıtmıştı Besim Efendi. Hükümeti karalamaktan çekinmiyordu. Muhtar yaklaştı. Sürüden ayrılanı kurt yer Besim Efendi. Umum Türkiye'li komünistlerin kahrını ister. Sen neden istemezsin dedi. Besim Efendi muhtarın sorgulamasını içerledi. Kahır duası okumakla insanlar kahrolmaz. Öyle olsaydı Kore'ye asker göndermemize gerek kalmazdı. Camide toplanır okur üfler kahrederdik. Bizim dinimiz Allah'ımız varsa onların da var.
Ne, komünistlerin Allah'ı mı var dedin?
Canım var yok, insanları dualar değil, toplar tüfekler kahreder.
Sen hükümetten daha mı akıllısın?
Senin o hükümetinin de ne mal olduğunu bilirim.
İşte işittiniz komşular, işittiniz. Besim Efendi komünistlerin ölmesini istemiyor. Hükümeti de beğenmiyor. Nedir bunun anlamı?
Konuşma, anlamazsın.
Senin anladığın günler geçti. Bu köyde milliyetçi yaşamayı bozuyorsun. Dinimizi ve demokrasiyi, hükümetimizi kötülüyorsun.
Besim Efendi başını salladı. Git işine be adam, bela kesilme dedi, uzaklaştı. Kahır duası komşunun samanlığını ataşlayan komünistleri değil, Besim Efendi'yi sonra da Yusuf Dadam'ı kahretti. 2 gün sonra tutukladılar Besim Efendi'yi, sonra da görevden attılar. Aradan çok zaman geçmemişti, 1 ay mı 2 ay mı. Muhlis Çavuş köye gelmiş, babamı çağırtmıştı muhtarın odasına. Babam yoktu, ben gittim korka korka. Oysa bir suçumuz yoktu. Çavuşu görür görmez ayağa kalktı. Buyur delikanlı dedi. Şaşırdım, karakol çavuşu bir köylü parçasından nasıl böyle ince davranırdı? Kolumdan tuttu, yanına oturttu. Başın sağ olsun dedi. Ağabeyin Yusuf Kore'de şehitlik mertebesine ermiştir. Ben de şafak attı, sırtımı okşadı. Ne üzül ne ağla, kahraman kardeşinle iftihar et. O vatan uğruna canını verdi. Geride daha sen varsın. Yusuf'un oğlu namaz büyümektedir. Bizler ölürüz tükenmeyiz, vatan sağ olsun. Besim Efendi arkadaşı Cengiz'le söyleşisini bitirdi, kalktı. Dediğim gibi hiç üzülmeyin. Sizlere en kısa zamanda tahliye ettireceğim. Bir daha habersiz iş yapmayın dedi. Mahpushane daha bir zindan olmuştu bana. Bir salıverilseydik.